İsa Mesih'in kız Meryem'den babasız doğuşu. Luka kendi adı altında müjde yazısını kaydetti değerli dinleyicilerimiz. Kendisi Grekli bir doktordu. Kaleme aldığı müjde yazısında Meryem'in nasıl hamile kaldığını ayrıntılarıyla anlatır. Hem Matta hem de Luka İsa'nın kız Meryem'den dünyasal babası olmadan doğduğunu yazar. Yusuf İsa'nın babası değildi ama bu demek değildir ki Meryem Yusuf'a ihanet edip gayrimeşru bir çocuk doğurdu. Hayır, bu eşsiz bir doğuştur. Tanrı'nın yaratmış olduğu bir mucizedir. Ne zamana dek bocalayıp duracaksın ey dönek kız? Rab dünyada yeni bir şey yarattı. Kadın erkeği koruyacak diyor Yeremya 31 ayet 22'de. Şimdi değerli dostum, bir kişi bana gelip de herhangi bir kişi İsa'nın dünyasal babası olmadan annesi Meryem'in rahminde oluştuğuna inanmadığını söylerse buna itiraz etmem. Bir kişi kendi görüşlerini ortaya koymakta özgürdür. Ama itiraz ettiğim iki şey vardır. Bir vaiz İsa Mesih'in kız Meryem'den doğduğunu hiçbir zaman inkar etmemelidir. Bunu inkar ederse vaaz etmeyi bıraksın, başka bir işle uğraşsın. Bir başka itirazım da şudur. Bir kişi kutsal kitabı kullanarak kız Meryem'den doğuşu yalanlamaya girişirse buna karşı gelirim. Çünkü kutsal kitap bunun tam tersini yazıyor. Tarihsel kaynaklardan bildiğimiz tek bir İsa vardır ve o da kız Meryem'den babasız doğdu. Onun kız Meryem'den doğmadığını iddia etmeye kalkışırsan bazı kanıtlar göstermen gerekecektir. Bu kanıtlar, bu dokümanlar nerede? Sırf mantık hesabı yapmakla olamaz bu iş. Bir döner sandalyeye oturup da bir İncil okulunda İsa'nın kız Meryem'den doğmadığını iddia eden bir tez yazmak kolaydır. Çok güzel ve ikna edici bir tez yazabilirsin ama kanıt yoksa, ispatlayıcı doküman yoksa ne yaparsın? Sadece görüş açını belirtirsin. Rasyonel bir mantık hesabıyla böyle bir hamilelik olamaz diyebilirsin. Hangi kanıta dayanarak bunu söyleyebilirsin? Sen kim oluyorsun ki Tanrı'nın yazdıklarını yalanlayasın? Yıllar önce genç bir adam, İnsanın aya çıkması olanaksızdır demişti. Ne oldu? İnsan aya çıktı ve bunu nasıl yaptı? Tanrı'nın kurmuş olduğu doğal yasaları kullanarak. Doğanın kurallarını kuran Tanrı'nın kendisidir. Tanrı kendi tasarlarını gerçekleştirmek isterse ya bu doğanın kurallarını kullanır ya da onları bir tarafa koyup doğaüstü bir biçimde yapar bu işi. Kutsal yazılar açıkça bize İsa Mesih kız Meryem'den dünyasal babası olmadan doğduğunu söyler. Matta 11. bölüm 17. ayette şöyledir. İbrahim'den Davut'a dek tüm kuşak sayısı 14 kuşaktır. Davut'tan Babil sürgünlüğüne dek 14 kuşak. Babil sürgünlüğünden Mesih'e dek 14 kuşak. Matta burada soy ağacı sicillerini gruplara ayırıyor ki eski antlaşmanın tarihçesini kuş bakışı görebilelim. Bir kısmı İbrahim'den Davut'a kadar uzanır, diğeri Davut'tan Babil'deki kölelik dönemine kadar ve sonuncu kesim ise Babil'deki kölelikten İsa Mesih'in doğumuna kadar. Burada bazı isimlere yer vermiyor ancak her kesime 14 isim sığdırmayı uygun gördü. Soy ağacında her ismin belirtilmesi gerekmiyordu ancak sormamız gereken bir soru vardır. Acaba Matta bunu neden böyle yaptı? Neden her kesime 14 isim sığdırdı? Şimdi 14 sayısı uygun bir sayıdır. Çünkü Yahudilerin yazılarında ve özellikle kutsal yazılarda 7 sayısı tamlığı ve doğruluğu simgeliyordu. 14 sayısı 7 sayısının 2 katıdır. Böylece Matta kaleme aldığı soy ağacının tam ve doğru olduğunu belirtmek istiyor. Matta önce Yusuf'un İsa'nın babası olmadığını gösteriyor ve şimdi bunun neden böyle olduğunu açıklayacaktır. Eski antlaşmada ileride doğaüstü ve mucizevi bir doğum olacağı zaten kaydedilmişti. Tanrı peygamberleri aracılığıyla bunu önceden bildirmişti. Yeremya peygamber İsrail ulusuna hitap ederek şöyle dedi. ne zamana kadar bocalayıp duracaksın ey dönek kız? Rab dünyada yeni bir şey yarattı, kadın erkeği koruyacak. Yeremye 31 ayet 22. Normal hayatta böyle olmuyor. Doğal doğum böyle olmuyor. Doğaüstü, doğanın kurallarına uymayan bir şeydir bu. İsa Mesih'in kız Meryem'den doğuşu Tanrı'nın yeryüzünde yarattığı yepyeni bir şeydir. İsa'nın dünyaya bu şekilde gelişi Yeremye peygamberin bu peygamberlik sözünü yerine getirdi. Matta 11 ayet 18. İsa Mesih'in doğumu şöyle oldu diyor. Annesi Meryem Yusuf'la nişanlıydı ama onunla bir araya gelmeden önce Meryem'in kutsal ruhtan gebe olduğu anlaşıldı. İşte İsa Mesih'in doğumu böyle oldu. Madde bize olanları anlatıyor ve işte böyle oldu diyor. İsa'nın annesi Meryem Yusuf ile nişanlıyken, onlar daha evlilik bağları içerisinde birleşmeden önce, yani cinsel ilişki olmadan önce kutsal ruhun gücüyle hamile kaldığı belirtiliyor. Sözlüsü Yusuf doğru biri olduğundan ve Meryem'i küçük düşürmek istemediğinden onu sessizce bırakmayı uygun gördü diyor Matta 1. bölüm 19. ayette. Bu noktada Musa'nın yasası çok açık ve net bir şekilde ne yapılması gerektiğini belirtiyordu. Bir kadın kocasına ihanet ederse ve zinaya girerse taşlanarak öldürülmeliydi. Nihai ve en büyük ceza buydu. Ama Yusuf denilen bu adam gerçekten üstün bir karaktere sahipti. İncil çalışmalarımızda genelde dikkatimizi Meryem'e ve onun fedakarlıklarına veririz değil mi? Evet, bunu yapmalıyız. Bu konuda mezhep ayrımı yapmamalı. Protestan ya da Katolik olsun herkes Meryem'de tanınan bu özelliği takdir etmeli. Tanrı onu özel olarak tüm kadınlar arasından seçti ki Rabbimizin annesi olsun. Seçim konusunda Tanrı asla hata yapmaz. Bu üstün görev için en uygun kişiyi seçti. Tüm bunları takdir ederken Yusuf'un da Tanrı tarafından seçildiğini unutmayalım. Tanrı Yusuf'u seçerken de hata yapmadı. Kusursuz bir seçim yaptı. Yusuf'tan başka birisi, hele kolay sinirlenen ve kavgacı birisi olsaydı belki de Meryem'in taşlanarak öldürülmesini sağlardı. Onun zinaya girdiğini düşünüp zavallı kızcağızı ona bir ders olsun diye herkese rezil eder ve sonunda öldürtürdü. Ama Yusuf böyle bir kişi değildi. Yumuşak huylu birisiydi ve herhalde Meryem'i de çok severdi. Belki de şunu da söyleyeyim, o dönemlerde nişanlılık dönemi tamamen evlilik gibi sayılırdı. Yani birisi birisine nişanlandığı zaman artık o ona ait olurdu. Yusuf, Meryem'e hiçbir zarar gelmesin istemiyordu. İlk anda Yusuf'un ne düşündüğünü bilmiyorum. Doğal olarak belki de Meryem'in zina işlediğini düşündü. Yusuf'un tepkisi gerçekten takdir edilmelidir. Yusuf bunları düşünüyordu ki diyor Matta 1.20'de Rabbin meleği rüyasında ona görünerek şöyle dedi. Ey Davutoğlu Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan çekinme çünkü onda oluşan kutsal ruhtandır. Yine de bu durum Tanrı'nın tasarısına göre gelişmeliydi. Feci bir sonuç ortaya çıkmasın diye Tanrı'nın meleği Yusuf'a göründü ve Meryem'in ne şekilde gebe kaldığını ona açıkladı. Bir oğul doğuracak, onun adını İsa koyacaksın çünkü o halkını günahlarından kurtaracak. Matta 1 ayet 21. İsa adının anlamı kurtarıcı demektir değerli dostum. Bu isim İsa'ya neden verildi? Çünkü halkını, insanları günahlarından kurtaracaktı. Bu zincirleme olaylar Rabbin peygamber aracılığıyla söylediği şu söz yerine gelsin diye oldu diyor Matta 1.22'de. Unutmayalım ki Matta bu müjde yazısını Yahudilere yönelik yazıyor. Matta'ya göre tüm bu olaylar bu şekilde gelişti ki eski antlaşmada peygamberler aracılığıyla bildirilen tüm sözlerin peygamberliklerin yerine geldiğini, gerçekleştiğini bilelim. Matta İsrail ulusuna kutsal yazılarda geleceği belirtilen o kişi işte budur, İsa'dır diyor. Eski antlaşmanın peygamberlik sözleri bu anlamda gerçekleşti. Bazı rakamlara göre İsa Mesih'in dünyamıza ilk gelişiyle bağlantılı ve onun gelişiyle birlikte gerçekleşen 300'ü aşkın peygamberlik sözü vardır. Bu peygamberlik sözlerinin kaç tanesi Matta'nın müjdeyasında bulunuyor bilmiyorum ama bildiğim bir şey var. diğer müjde yazılarından daha fazla Matta eski antlaşmadan bize aktarmalar yaptı. Matta olayları kaleme alırken uygun yerlerde eski antlaşmaya değiniyor ve yazdıklarının doğruluğunu kanıtlamak için bu yazıları kullanıyor. Ancak bize İsa Mesih'in yaşamını anlatmak değil de İsa'nın şahsında eski antlaşmadaki peygamberlik sözlerinin gerçekleştiğini kanıtlamaktadır. Tabi olarak bunu yaparken İsa'nın yaşamını da bize açıklamış oluyor. Şimdi Yeşaya 7. bölüm 14. ayette İsa Mesih hakkında verilen peygamberlik sözünü bize aktarıyor. 23. ayette şöyle diyor Matta, işte erden kız gebe kalacak ve bir oğul doğuracak, onun adını İmmanuel koyacaklar. İmmanuel, Tanrı bizimle demektir. Şimdi buna kısaca bakalım çünkü bu çok önemlidir. Liberal görüşlü teolog tabi olarak İsa'nın kız Meryem'den, bakire bir kızdan doğduğunu kabul etmez. Bunu inkar eder. Hatta kutsal yazıların bile böyle bir şey yazdığını inkar eder. Açık konuşmak gerekir. Bazı liberal vaizlere dikkat etmemiz gerekir. Onlar Mesih'in bakire Meryem'den doğduğu gerçeğini yıpratmaya çalışıyorlar. Liberal görüşlü kişilerin kim olduklarını öğrenmek istiyorsanız bu noktada onları deneyebilirsiniz. Liberaller genelde İsa'nın bakireden doğduğunu inkar ederler. Ama Matta bize çok açık ve net bir şekilde işte kız, erden kız gebe kalacak ve bir oğul doğuracak diyor. Onun adını İmmanuel koyacaklar. İmmanuel, Tanrı bizimle demektir. Eski antlaşmada bunun kaynağı Yeşaya 7. bölüm 14. ayettir. Liberal görüşlü bir vaiz bu ayeti kız gebe kaldı şeklinde değil de genç kadın gebe kaldı biçiminde söyler. Yani bakire kız yerine genç kadın sözünü kullanırlar. Matta 1.23 ayetinde bakire kız deyimini kullanma zorunda oldukları halde ki bu ayet Yeşaya 7.14'ten bir aktarmadır. Eski antlaşmada bu ayetin çevresini sulandırıp genç kadın diye söylerler. Yeşaya 7.14'teki peygamberlik sözü bir alamet, bir işaret olarak verilmişti. Şimdi siz burada geçen kız sözünü kaldırıp da yerine genç kadın derseniz bir kadının gebe kalıp bir çocuk doğurmasında ne gibi bir alamet olabilir ki? Bunu dünya çapında her gün binlerce, on binlerce kadın yapıyor. Yani dünyada her gün kaç kadın doğum yapıyor? Bunda bir alamet, bir işaret yok ki. Bu şekilde bir söz söyleniyorsa bu kasıtlı olarak yapılmakta ve İsa'nın bakire bir kızdan doğmasını inkar etmek ve bu gerçeği çürütmeye çalışmaktır. Şimdi Yeşaya 7.14'teki ayeti biraz daha yakından inceleyelim ve orijinal İbranicesine bakalım. Bu ayette kullanılan sözcük almah sözcüğüdür ki anlamı bakire kız demektir. Şimdi İbranice bir sözlüğe bakarsak almah sözcüğünün anlamları verilmektedir. İbranice uzmanlardan Gesinius adında birisi bu sözcük hakkında açıklama yaparken genel anlamı bakire kız olarak algılanmalı ama bazı durumlarda genç kadın olarak da algılanabilir diye yazdı. Liberal görüşlü birisi ne yapar? Bu sözcüğün öz anlamını çöpe atar. Neden? Çünkü İsa'nın doğaüstü biçimde mucizevi bir şekilde bakire kızdan doğduğunu inkar etmek ister. Unutmayalım ki Yeşaya 7.14'te geçen alma sözcüğünün öz anlamı bakire kız demektir. Şimdi Yeşaya'nın 7. bölümüne dönelim ve orada kaydedilen olayı inceleyelim. Bu olay Ahaz kral olduğu dönemde gerçekleşti. Ahaz Tanrı'dan çok uzak yaşayan birisiydi. Ben onu şahsen kötü krallar listesinde görüyorum. Tanrı Yeşaya aracılığıyla ona bir mesaj verdi. Ancak Ahaz dinlemek istemedi. Sonra şöyle okuyoruz. Rab Ahaz'a yine seslendi. Tanrın Rab'den bir işaret iste. Ölüler diyarı kadar derin, gökler kadar yüksek olsun. Ama Ahaz, hayır istemem, Rabbi sınamam dedi. Burada şu sözün altını çizmek istiyorum. Kral Ahaz'ın bu şekilde cevap vermesi, onun boş dindarlığından kaynaklandı. Bu adam kötü birisiydi. Tanrı'dan uzaktı ve şimdi kalkıp da Rabbi denemek istemiyorum diyor. Ne saçma bir şey. Tanrı ne yapmıştı? Yeşaya peygamberi bir mesaj ile Kral Ahaz'a göndermişti. Mesaja göre Tanrı Ahaz'a zafer kazanacağını bildiriyordu. Ancak Ahaz Tanrı'nın sözüne inanmak istemedi. Onu teşvik etmek, onun imanını güçlendirmek için bu kez ona Rab'den bir belirti, bir alamet istediyor. Rab ona bir belirti verecektir. Ahaz ise o sahte dindarlığını göstererek haşa haşa ben Rab'den belirti isteyemem diye itiraz eder. Bu kez Yeşe'ye ona istesen de istemesen de Rab zaten sana bir belirti verecektir diyor. Bu belirti sırf senin için değil tüm dünya için verilecektir. İşte belirti şudur. Bundan ötürü Rab'bin kendisi size bir belirti, bir alamet verecek. İşte erden kız gebe kalıp bir erkek çocuğu doğuracak ve onun adı İmmanuel olacak. Bu belirti genç bir kadın hakkındaysa bunun bir belirti olduğunu kabul edemeyiz. Ne Ahaz için ne de Davut'un ev halkı için belirti olabilir. Ama bir bakire kız gebe kalırsa o zaman hem Ahaz hem de Davut'un evi hem de tüm dünya için gerçekten bir belirti sayılabilir. Yeşaya peygamber bakire kızdan söz etti. Bir kadından, genç bir kadından söz etmedi. Bakire bir kızdan söz etti. Genç bir kadından değil. Eski antlaşma yazılarında alma sözcüğü kullanıldığı zaman bakire anlamına gelmektedir. Rebeka, İshak ile evlenmeden önce kutsal kitap ona almak diye hitap eder. Bu konuda çok iyi bir Yahudi imanlıyla konuştum. Bu kardeş aynı zamanda kutsal yazı uzmanıdır. Bana şöyle dedi. Bak kardeşim, diyelim ki çok yakın bir dostun var ve bu dostunun 3 kızı var. Bunlardan ikisi evli, biri de bekardır. Onun evine gidersen ve seni kızlarıyla tanıştıracaksa şöyledir. Bu ikisi benim evli kızlarım ve bu genç bayan benim bekar kızımdır. Şimdi genç bayan terimini kullandı diye kızının bir fahişe olduğunu ima ettiği sonucuna mı varacaksın? Hayır. Bu küçük bayan halen bekardır ve Yahudi ailesi içerisinde bekar demek bakire demektir. Başka bir şeyi ima etmeye kalkışırsan herhalde bu baba yüzünüzü gözünüzü dağıtır. Ben şahsen İsa Mesih'in bir bakireden doğduğunu inkar edenler arasında olmadığıma şükrediyorum. Çünkü bir gün onunla yani Rabbimle yüz yüze geldiğimde alnım açık olacaktır. Bunu inkar edenler ona ne diyecekler acaba? Onun adını kötüleyenler bir gün onunla yüz yüze geldikleri zaman eminim ki söylediklerine bin pişman olacaklardır. Alma sözcüğünün anlamı bakire demektir. Kutsal kitabın Grekçe çevirisi olan Septuagint de bunu kanıtlar. Eski ile yeni antlaşma dönemleri arasındaki dönemde 72 kutsal yazı uzmanı bir araya gelip kutsal kitabı İbranice'den Grekçe'ye çevirdiler. Bu 72 çevirmeni nasıl seçtiler? İsrail'in her oymağından 6 kişi seçerek. Mısır'da İskenderiye'de bir araya gelip bu çeviriyi gerçekleştirdiler. Yeşaya 7:14'teki belirti olayına gelince çevirmenlerin hepsi de alma sözcüğünü bakire diye algılayıp Grekçe'de aynı anlamı taşıyan parthenos sözcüğünü kullandılar. İşte Matta müjde yazısında bu parthenos sözcüğünü kullandı. Değerli dostum, parthenos'un anlamı hiçbir şekilde genç kadın değildir. Genç kadın anlamına gelmiyor. Bunun anlamı sadece ve sadece bakire kızdır. Greklerin tapındıkları Athena adında bir bakire tanrıçaları vardı. Onun için inşa edilen tapınağa Grekçe'de Parthenon derler. Neden? Çünkü bakirenin tapınağıdır. Parthenos'un anlamı bakiredir. Tanrı sözü bunu yazarken tam anlamı ifade eder. İsa bakire kız Meryem'den dünyaya geldi. Onun adı burada muhteşem bir gerçeği göz ardı etmeyelim değerli dostum. İşte erden kız gebe kalacak ve bir oğul doğuracak. Onun adını İmmanuel koyacaklar. İmmanuel Tanrı bizimle demektir. Bu ayette sanki bir sorun varmış gibi gözükebilir. İsa'ya ne zaman ve nerede İmmanuel adı verildi? Ona verilen isim İsa ismidir. Çünkü o insanları günahlarından kurtaracaktır. Mesih adı ise ona verilen bir ünvandır. Onun adı İsa'dır. Yine de ona İmmanuel denileceğinden söz edilir. Bunun anlamı Tanrı bizimledir. Değerli kardeşim, bu ayette Tanrı sözünde bulunan en muhteşem gerçeklerden biriyle yüz yüze geliyoruz. Şuna bir bakalım. İmmanuel, Tanrı bizimle demektir. O bakire kız Meryem'den beden alan Tanrı özünden olmasaydı İmmanuel olamazdı. Tanrı'nın insan bedeni alabilmesi için bakire Meryem'in rahminde beden alması gerekiyordu. Başka bir yol yoktur. Bunun yanı sıra o İmmanuel olmasaydı İsa olamazdı. Çünkü insanları günahlarından kurtaramazdı o zaman. Ona kurtarıcı diyebiliriz çünkü o Tanrı olarak insan bedeni aldı ve bu şekilde bizleri günahlarımızdan kurtarabilir. Tanrı özünden çıkıp yeryüzüne insan bedeninde gelen bu üstün kişi hakkında belirtilen bu gerçek kutsal yazıların en üstün ve önemli gerçeklerinden biridir. Ama meleklerden biraz aşağı kılınmış olan İsa'yı Tanrı'nın lütfuyla herkes için ölümü tatsın diye çektiği ölüm acısı sonucunda yücelik ve onur tacı giydirilmiş olarak görüyoruz diye okuyoruz kutsal sözde İbraniler 2:9'da. O Tanrı'nın kabul edebileceği bir kurban olmalıydı. Şimdi ben kalkıp da dünyanın günahları için ölemezdim. Hatta ben kendimi kendi günahlarımdan kurtarabilecek ölümü bile ölemem. Ama Rab İsa Mesih benim günahlarım için öldü. İsa benim ve tüm diğer insanların kurtarıcısı nasıl olabiliyor? Çünkü o İmmanuel'dir. Tanrı bizimle. O nasıl bizimle oldu? Bakire kız Meryem'in rahminde beden almakla ve bakire kızdan doğmakla. Yine söylemeliyim, ona verilen ad İsa adıdır. İmmanuel adı değil. Yine de o İmmanuel olmasaydı ona İsa adı verilemezdi, ona İsa denilemezdi. Dünyanın kurtarıcısı olabilmesi için ilkin onun İmmanuel olması şarttır. İşte değerli kardeşim, bakire Meryem'den doğmuş olması bu kadar önemlidir. Şimdi sormamız gereken bir soru vardır. Bir kişi Mesih'e iman edip de aynı zamanda onun bakire kız Meryem'den doğduğunu inkar edebilir mi? Şimdi beni iyi dinlemenizi istiyorum. Birisi İsa Mesih hakkında fazla bilgiye sahip olmadan ona iman edebilir. Hatta bu yazıların kutsal kitapta olduğunu bile bilmeyebilirsin. Ancak iman ettikten ve kutsal kitabı okuduktan sonra onun bakire kızdan doğduğunu inkar edemezsin. Kurtuluş bulmak için bu gerçeği bilmene gerek yoktur. Ama Rabbin bir çocuğu olarak onun bakire kız Meryem'den doğduğunu asla inkar edemezsin. Burada biraz sert mi davrandım dersiniz? Umarım ki bu konuda beni sert buluyorsunuz. Çünkü iman konusunda çok önemli bir gerçektir bu. Beni uzanıp da günahlarımdan kurtarabilecek bir kurtarıcıya ihtiyacım var. O da benim gibi normal bir insan ise bana hiçbir yararı olmayacaktır. Ama o, yani İsa Mesih, İmmanuel'dir. Eğer o İmmanuel ise, Tanrı bizimle ise, bakire kız Meryem'den doğmuşsa, o zaman benim kurtarıcımdır. O bugün senin kurtarıcın mı kardeşim? O bu şekilde bizim insanlığımızı kuşandı ki bizim yerimize ölümü tatsın ve çarmıh üzerinde bizlere kurtuluş sağlayabilen ölümü ölebilsin.